Merhaba, bugün 7 Mart 2024, ben Tuğba Memiş. Mahreç Dünya'da her hafta yurt dışından muhabirlerimizle o ülkenin gündemini konuşuyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Gazze'ye bakacağız. İsrail, Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı değerli dinleyiciler. Bir yandan Gazze'den yayın yapan El Aksa Televizyonu spikeri ve gazeteci Muhammed Selame, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Tabii bir taraftan ateşkes de konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ateşkesle ilgili. Şu anda ateşkes Hamas'ın elinde. İsrailliler işbirliği yapıyor. Mantıklı bir teklif geldi. Ne olacağını birkaç gün içinde öğreneceğiz ifadelerini kullandı. Peki nedir ne değildir? Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Turgut Alp Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Şimdi İsrail'in Gazze'ye saldırıları durmaksızın devam ediyor. Son olarak da yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı dedik giriş cümlemizde. Gazze'de bir soykırım var, büyük bir yıkım var, açlık var, acı var. Oradaki son durumu sormak isterim. Neler söylersiniz?
Gazze'deki katliam ve insani kriz, insani dram bütün şiddetiyle devam ediyor. Azaldığını maalesef söyleyemeyiz. Bunun iki boyutu var. Birincisi, Gazze hala saldırı altında, havadan, karadan. Evler bombalanıyor, yerleşim yerleri bombalanıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, herkes ölmeye devam ediyor. İkincisi de içeriye insani yardım giremediği için İsrail'in izin vermemesi dolayısıyla, abluka uygulaması dolayısıyla içeride açlık yaşanıyor. Tıbbi malzeme yokluğu yaşanıyor. Hastaneler vurulduğu için ve tıbbi malzemenin içeriye girişine izin verilmediği için tedavi imkanları son derece sınırlı. Çok kısıtlı miktarlarda içeriye yardım giriyor. Dünyadan bu yardımın artırılması çağrıları var. Ama maalesef yeterli miktarda içeriye yardım giremiyor. İşte biz de her gün maalesef oradaki arkadaşlarımız haberler geçiyor. Video, fotoğraf ve röportaj olarak açlıktan ölmemek için ot toplayan insanların görüntülerini, hayvan yemi yiyen insanların görüntülerini geçiyoruz. Ve zannediyorum 16 çocuktu en son. Açlıktan hayatını kaybetti. Onların haberini geçmek zorunda kaldık. Bütün bunlar yaşanırken bir yandan da ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Özellikle de Ramazan'a çok az kaldı. Ramazan ayı başlamadan önce ateşkesin olması yönünde dünyadan bir baskı var. İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri bu savaş esnasında da İsrail'e çok büyük askeri, diplomatik ve finansal destek vermeye devam etmişti. Zaten Amerika'nın bu desteği olmadan İsrail bunların hiçbirisini yapamaz, altını çizelim. Ama bununla birlikte bir ateşkesin sağlanması yönünde bir söylem değişikliği de var son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu neden önemli? İsrail en büyük destekçisi olduğu için ve İsrail ABD'nin desteğine muhtaç olduğu için İsrail üzerinde yaptırım imkanı olan, nüfuzlu olan tek ülkede Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla ABD'nin de bu yönde bir baskı oluşturması durumunda Ramazan'dan dolayı önce bir ateşkes olabilir. Bu yönde umutlar hala var.
Şimdi ateşkes demişken bir gazeteci Biden'a ateşkes sorusunu yöneltti ve Biden ateşkesin Hamas'ın elinde olduğunu söyledi. Neler bekleniyor buna ilişkin?
Az önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in tamamen destekçisi, en büyük destekçisi. Onun desteği olmadan İsrail bütün bu yaptıklarını, Gazze'deki katliamı vesaire yapamazdı. Ama bununla birlikte İsrail'e perde arkasından artık bir ateşkese gitmesi yönünde telkin yaptığını da biliyoruz. Amerikalılar genelde İsrail'i açıktan eleştirmezler ama perde arkasından farklı telkinlerde bazen bulunabiliyorlar. Hamas'ın sahasında olduğu yönündeki açıklamalar İsraillilerden de geliyor. Zannediyorum bunlar müzakerede tarafların birbirleri üzerinde baskı oluşturup pazarlığın bir unsuru olarak kullanmak için geliştirdikleri söylemler. Yoksa sadece Hamas'ın elinde değil ateşkes. Elbette ki burada asıl bu ateşkese yanaşması gereken İsrail. Tarafların farklı talepleri var. Ama Hamas'ın kararına kalmış ateşkes demek doğru bir şey değil. Büyük ihtimalle ABD, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da bunu Hamas'a baskı yapmak için İsrail lehine pazarlığın bir unsur olarak kullanmak için söylüyor.
Turgut Bey, aylardır devam ediyor bu katliam. Birçok gazeteci de hayatını kaybetti. Son gelen habere göre hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 133'e yükseldi. Neler söylersiniz?
Bunları ikiye ayırmak lazım bence. Bir hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili birkaç şey söylemek gerek. Şimdi Gazze'de hareket eden her şey hedef. Yani oradaki bütün insanlar, 12 bini geçti öldürülen çocuk sayısı. Bunların hepsi İsrail'in hedefi ola geldi. 5 aya aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarında. Dolayısıyla gazeteciler de hedef. Yani İsrail sadece gazetecileri vurmuyor, sadece çocukları vurmuyor, sadece kadınları vurmuyor. Sadece erkekleri, yaşlıları değil, her şeyi vuruyor. Herkesi vuruyor. Dolayısıyla gazeteciler de maalesef bu topyekün, sivil, asker, kadın, çocuk ayrımı yapmayan saldırılardan maalesef etkileniyorlar. Ve 133 gazeteci arkadaşımız hayatını kaybetti. Burada Anadolu Ajansı kameramanı şehit verdiğimiz Muntasır Esraffaf'ı da hatırlayalım. O da haber takibi yaparken, görüntü çekmeye çalışırken İsrail'in saldırısında şehit düşmüştü. Maalesef bunlar ola geliyor. Normal böyle uluslararası hukuka göre çatışma bölgelerinde, savaş bölgelerinde gazetecilerin hedef alınmaması lazım. Onlara çalışma hürriyetinin tanınması, çalışma güvenliğinin sağlanması lazım. İsrail'in bunu sağlamadığı açık. Kimseye sağlamıyor orada. Hiçbir bebeğe de sağlamıyor, yaşlı bir kişiye de sağlamıyor, gazeteciye de sağlamıyor. Bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak da bu ölen 133 gazetecinin, hayatını kaybeden arkadaşlarımızın tamamı Filistinli, Gazze'de yaşayanlar. Neden? Çünkü İsrail şu ana kadar Gazze'ye dışarıdan uluslararası basın üyesi hiçbir gazetecinin girişine izin vermedi. Bunun da altını kalın harflerle çizip gündeme getirmek lazım. Normal zamanlarda, daha doğrusu çatışma bölgelerinde, savaş bölgelerinde gazetecilerin haber yapma faaliyetlerine izin verilir. İsrail buna izin vermiyor. Demek ki saklayacağı bir şey var. İçerideki yaşanan dramın, içeride yaşanan katliamın dünya kamuoyuna gerektiği gibi yansımasını istemiyor demek ki. Dolayısıyla gazetecilerle ilgili iki taraflı bir şey var dediğim gibi. Birincisi, oradan bize haber geçebilenler, Anadolu Ajansı ekibi de dahil hepsi Gazze'li. Canları pahasına kahramanca işler çıkardılar. Az önce söylediğim gibi Muntasır Esraffaf arkadaşımızı kaybettiğimiz gibi, şehit verdiğimiz gibi birçok gazeteci şehit olmasına rağmen, hayatını kaybetmesine rağmen işini devam ettirdi. Ama asıl olan nedir? Dışarıdan uluslararası gazetecilerin de girip o savaş bölgesindeki yaşananları uluslararası kamuoyuna aktarmak için haber faaliyetlerini yürütebilmesidir. İsrail buna da izin vermeyerek bir skandala, dünya tarihindeki bir kara lekeye de imza atmış oluyor diyebiliriz basın özgürlüğü açısından, orada yaşananların dünya kamuoyuna aktarılması açısından.
Dilerseniz sınır ülkesi Lübnan'ı da konuşalım. Siz Lübnan'dasınız. Lübnan tarafından ciddi roket saldırıları oluyor. İsrail tarafı da karşılık veriyor. Fakat bu aralıklarla oluyor. Yani bir sonucu da bağlanmıyor. Mesela en son İsrail tarafına yaklaşık 30 roket fırlattı Lübnan. İsrail ve Lübnan arasında neler oluyor?
7 Ekim'deki bu Hamas'ın operasyonu ardından, İsrail'in Gazze'ye başlattığı bu saldırıların ardından Lübnan'daki Hizbullah örgütü de İsrail'e saldırılar düzenlemeye başladı. Ve o günden bu yana İsrail-Lübnan sınırındaki karşılıklı çatışmalar hiç bitmedi. 100 kilometreye aşkın bir İsrail-Lübnan sınırı var. Ama burada şöyle bir durum var. Hizbullah bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Bu topyekün bir savaş cephesi değil, Gazze'ye destek cephesidir diyorlar. Ve şu ana kadar fiiliyata baktığımızda da Lübnan'la, daha doğrusu Hizbullah'la İsrail topyekün bir savaşa girmiş değil, Gazze'ye bir destek cephesi dedikleri mahiyette ilerlediğini görüyoruz. Yani neyi kastediyorum? Bu yaklaşık 100 kilometreden biraz fazla olan İsrail-Lübnan sınırının her iki tarafından birkaç kilometre içeri de devam ediyor. Yani sınırın İsrail tarafında 5 ila 10 kilometre, sınırın Lübnan tarafında 5 ila 10 kilometre arasında devam ediyor. Arada istisnalar oluyor iç bölgeleri vurdukları. Ve genelde şu ana kadar da birçok sivil hayatını kaybetti, ama genel olarak baktığımızda hem Hizbullah tarafı hem İsrail tarafı Lübnan'da askeri hedefleri ve sadece sınır bölgelerini hedef alıyorlar. Dolayısıyla savaşı hudutta sınırlı tutuyorlar. Sınır bölgelerinde sınırlı tutuyorlar. Şu ana kadar bu durumun devam ettiğini gördük. Evet, elbette ki birçok endişeyi de bu beraberinde getirdi. Yani Hizbullah'la Lübnan tarafıyla topyekün bir savaşa dönüşür mü dönüşmez mi diye. Özellikle bu endişeleri artıran unsurların en başında da İsrailli siyasetçilerin, Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Gallant'ın söylemleri oldu. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u Gazze'ye çevirmekle tehdit ettiler tırnak içerisinde. Gazze'ye her yeri nasıl sivil ayrımı yapmadan ABD'nin, Batı'nın kendilerine sağladığı askeri imkanlarla, bombalarla, uçaklarla yerle bir ettilerse, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da aynı muameleyi yapmaktan bahsettiler ara ara. Dolayısıyla bir endişe var. Lübnan tarafında, ben Lübnan'dayım şu anda. Burada da herkesin dilinde İsrail Gazze'den sonra ya da Gazze devam ederken Lübnan'la bir benzer bir savaşa girecek mi diye bir endişe var. Ama şu ana kadar baktığınızda zaman zaman söylemler farklılaşsa, tansiyon yükselse bile hem bazı iç dinamikler, sınırın her iki tarafında, İsrail tarafında da Lübnan tarafında da dinamikler, hem uluslararası toplumun baskısından dolayı çatışma sınır bölgeleriyle sınırlandırılmış gözüküyor. Gazze'de bir ateşkes olursa ondan sonra herkesin ikinci gözü tabii ki Lübnan sınırında olacak. Geçtiğimiz aylarda Gazze'de o 7 günlük sağlanan insani arada Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalar da durmuştu. Büyük bir ihtimalle Ramazan'dan önce ya da Ramazan'da bir Gazze ile ilgili bir ateşkes sağlanır ve bu kalıcı olursa çok büyük bir ihtimalle Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların da durması bekleniyor. Ama bu sorunun tamamen hallolduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki önümüzdeki aylarda, yıllarda İsrail ile Lübnan, daha doğrusu Hizbullah arasında bir çatışma çıkma riski de hala mevcut.
Değerli dinleyiciler, Gazze'deki son durumu konuştuk. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerleydi. Turgut Alp Bey, çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Programı kapatalım efendim. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.